Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Taha Aynacı.
Teknoloji ve oyun haberlerini bir arada sunduğumuz İkisi Bir'in yeni bölümünde karşınızdayız. Teknoloji tarafında bu seferki haberlerin birçoğu CES'ten geldi. Biliyorsunuz Amerika'da sürmekte olan tüketici elektronik fuarı aslında tam bir teknoloji şovuna dönüşmüş durumda. Biz katılamasak da en azından Türkiye'den takip ettik ve sizler için oradaki öne çıkan haberleri derledik. İki haberimde biraz oyuncular ve akıllı televizyonlarla ilgili. Snakebite isimli bir firma yeni bir konsept tanıtımı yaptı. Bu konsepte göre aslında elimizdeki tablet hem bir akıllı televizyon istasyonuna dönüşebiliyor, hem bir oyun konsolu oluyor, hem de bir tablet olduğu için zaten tablet olarak kullanmaya devam edebiliyoruz. Aslında bu şu an piyasa satılmakta olan Tegra 3'lü ya da daha başka işlemcilere sahip tabletlerin, yeter ki üstünde bir HDMI çıkışı olsun, yapabileceği yeteneklerin bir konsept ismi altında toplanmış hali diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz zaten herhangi bir akıllı cihazı HDMI'den televizyona bağlarsak eğer, bu cihaz zaten görüntüyü televizyona aktarıyor. Oyunu televizyondan oynamaya devam edebiliriz. Film izleyeceksek bunu izleyebiliriz. Fakat buradaki konseptte enteresan bir uzaktan kumanda var. Kumanda hem faro görevi görebiliyor hem de arkasında QWERTY klavye yerleştirilmiş. Aynı zamanda bir gamepad ile sisteme dahil edilerek oyun oynayacaksan gamepad'i kullan, YouTube'da gezeceksen klavyeyi kullan, eğer başka şeyler yapacaksan da fareyle direkt olarak rahat bir navigasyon yap denmiş. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu tip konseptler tutar mı?
Yani senin söylediğin gibi aslında baktığımız zaman normal tablet, hani normal tabletleri de televizyona bağladığımızda aynı görevi görüyor. Fakat burada öne çıkan nokta hani tabletin kumandası ve tabii ki kontrol cihazı. Hani mini oyunlar, Android tabanlı oyunları televizyonda oynamak tabii ki keyiflidir. Hani buna göre Gameloft'un mesela bir kumandası vardı. Direkt onu tercih edeceğine oyuncular bunu da tercih ederek tabletteki oyunları direkt olarak televizyondan da oynayabilirler.
Evet, tabletteki oyunlar da aslında hani normal oyun konsollarına göre en büyük ayrım herhalde dokunmatik ekrana sahip oldukları evet. için çok rahat bir oyun deneyimi sunamıyorlar. Özellikle çoklu oyunculu ortamlarda sıkıntılı yaşanabiliyor.
Fiziksel tuşlar olmadığı zaman çok büyük sıkıntı oluyor dediğiniz gibi.
Aslında hani fiziksel tuşlara geldik, hemen buradan ikinci habere de zıplayayım. Çünkü ikinci haberde iPhone'a fiziksel tuş ekleyerek iPhone'u biraz daha taşınabilir oyun konsollarına yaklaştırma ile ilgili bir teknoloji. CES 2013'te iFrogs isimli bir firma iPhone 5 için yeni bir kılıf tanıttı. Bu kılıf sayesinde Calibre Advance ismini taşıyor kılıf aynı zamanda. iPhone'unuzu direkt olarak bir el konsoluna çevirebiliyorsunuz. Üstünde analog tuşlar yer alıyor, dijital tuşlar yer alıyor ve oyunları daha rahat oynayabiliyorsunuz. Bluetooth destekli bir gamepad alışımı bu. Ve aslında baktığımızda da şunu söyleyebiliriz ki iPhone için çıkmış uyumlu ender cihazlardan bir tanesi seri üretime geçecek. Çin'de birçok kopya var. Fakat bunların genelde iPhone'a çok uyumlu çalışmadığı, oyunlara destek sunulmadığını görüyoruz. Tabii bu cihazın da hangi oyunları destekleyeceği konusunda bilgi yok ama bana en azından daha alınabilir bir şey olarak geldi.
Yani burada hani daha önce birçok örneğini gördük. İşte iPhone'un üzerine plastik kaplamayla böyle koyulup analog sistemine benzer. Fakat bunda mesela iPhone 5'in en büyük özelliklerinden birisi ince olması. Fakat bu gamepad'i işte cihazı taktığımızda bayağı bildiğin Nintendo 3DS gibi bir kalınlığa ulaşıyor.
Evet aslında.
Hani avantajları var fakat dezavantajlarını da görmek lazım.
Yani bu kadar kalınlığı taşıdıktan sonra aslında PS Vita veya 3DS herhalde ceple taşınabilir.
Ama hani iPhone'u bir adım daha taşınabilir konsol statüsüne getirmiş diyebiliriz herhalde bu parça için.
Tabii iPhone'u satın aldıktan sonra aslında bu tip bir cihazla oyunları daha rahat oynanabilir kılmak birçok insanın isteyebileceği bir şey diye düşünüyorum. Çünkü hem cep telefonu hem oyun konsolu taşımak çok güç. Aynı zamanda tabii cep telefonu için çıkan oyunların daha uygun fiyatlarla satıldıkları düşünüldüğünde yani. Bu tip cihazlar daha cazip oluyor. Cihazın tek büyük eksisi var yalnız. Hani ekstra bir şarj istasyonu değil. iPhone'u şarj etmiyor. Bu da aslında hani oyun deneyiminin yine telefonun piliyle sınırlı olacağını gösteriyor ki sıkıntı yaratabilir.
Peki o zaman hani bunu taktığımızda herhalde kolay bir takım var. Mesela çanta taşıdığımızda aslında direkt olarak çantaya koyup direkt olarak değişimini de yapabiliriz. O konuda öne çıkabilir
tabii
yani.
Tabii yapabiliriz. Şimdi aslında birçok genç insana baktığımızda bunlar okuyan kişiler oluyorlar ve daha çok yolda gidip gelirken oyun oynama ihtiyacını onlar hissediyor. Çünkü okulda servisle gidip gelmek veya otobüsleri kullanmak, toplu taşıma cihaz araçları uzun yolculuklar yapma neden oluyor ve sıkıcılar tabii ki doğal olarak. Yolculukları böyle daha eğlenceli hale getirmek için oyun konsolları, cep telefonları birebir cihazlar. Çantaları hep yanlarında olacağı için dediğin gibi taşımak aynen. Çok da sıkıntı olmayabilir.
Ya, toplu taşıma araçlarında oyuna toplum hazır mı onu bilmiyorum.
Yani. Bildiğiniz
ben bir kere açmıştım da yani öyle bir millet başıma toplanıp ne yapıyor acaba falan gibilerinden sesimi falan kısmak zorunda kalmıştım. Ama daha önce bir Apple'ın açıklaması vardı. Biz hiçbir zaman için cihazlarımızı oyun konsolu olarak görmüyoruz demişlerdi ama bugün baktığımızda...
Ya gerçi yani, görmüyoruz diyorlar ama her lansmanda bir tane oyun tanıtıyorlar kesinlikle
yani
cihazlar.
Artık herhalde. Şu son dönemde baktığımız zaman rahatlıkla taşınabilir konsol olduğunu söyleyebiliriz
yani zaten herhalde. Zaten firmalara da baktığımızda çok büyük firmalar bile artık iOS'u normal ayrı bir platform olarak görüyor. Oraya özel oyun geliştiriyor. Yani bir el konsol olarak tabii ki düşünülebilir bence.
Tabii doğru. Özellikle böyle cihazlar yaygınlaştıkça herhalde daha fazla el konsoluna rakip olarak görecektir. Ben burada PS Vita üzülüyorum. PS Vita alanları üzülüyorum. İlk çıktığında gerçekten çok fazla heyecanlanmıştık. Fakat sonrasında oyun desteği sunuldu. Ve Sony'den hala tatmin edici açıklamalar geliyor.
Yani işte hani
yine şey, üvey evlat muamelesi yapıldı. Yani yapmayacağız dediler ama.
Ya bağlayacak olursak burada mesela oyun çeşitli olarak inanılmaz oyunlar var. O bile aslında bu cihazın büyük bir avantajı. Senin de söylediğin gibi PS Vita'da en büyük problem çok güzel bir cihaz. Hani oynanması işte dokunmatik ekranında çok keyifli. Fakat her şey oyunda bitiyor aslında oyuncular için. Burada aslında bu hani kontrollü konsolundan bahsetmişken diğer bir Steam'in yeni konsolundan bahsedelim. Steambox arkadaşlar sonunda ortaya çıktı. Biliyorsunuz daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Uzun süredir dedikoduları vardı. Sonunda CS fuarında Valve'da resmi olarak Steambox'ı duyurdu. Bu Steambox'ın en büyük özelliklerinden birisi tabii ki salonumuza Steam'deki oyunları getirecek olması. Daha önce de bahsettiğimiz gene Big Picture'u direkt olarak salonunuzdan kontrol edebileceksiniz. Fakat cihazın şu anda teknik özellikleri açısından herhangi bir açıklama yok. Dedikodular var. Aslında Mesut burada topu sana verelim. Donanımsal olarak ne düşünüyorsun?
Şimdi burada şunu söyleyelim. Aslında hani Steambox olarak isimlendirilen bu cihaz tek bir cihaz olmayacak. Tek bir firma tarafından da üretilmeyecek. Valve bu konsepti yaygınlaştırmak ve birçok üreticinin aynı anda bu konseptle uyumlu cihaz üretilmesini istiyor. Böylece konseptin daha hızlı yayılacağını ve daha farklı zevklere hitap edebileceğini düşünüyorlar ki bence en doğrusunu düşünüyorlar. Çünkü açık bir platform olmasını istiyorlar bunun. Zaten genel olarak cihaza baktığımızda ilk başta Linux yüklü olarak geleceği konuşuluyor. Valve yetkilileri açıklama yaptılar. Dediler ki Microsoft'un Windows işletim sisteminde yükleyebileceksiniz. Fakat biz Linux işletim sistemini sunacağız. Dileyen ekstra lisans ücretini ödemek isterse tabii ki bu işletim sistemini de kurabilecek. Çünkü biz dediler açık platform olsun, özgürlük olsun. İsteyen istediği gibi kullansın istiyoruz diyorlar. Herhangi bir kısıtlama koymayacaklarmış. Ve fuarda da zaten CS'de de bir ana standları yoktu. Arka tarafta ufak bir stand açtılar ki sırf bu PC üreticileriyle yakın irtibat kurup Valve'in yeni bu Steambox'ı tanıtılabilsin, diyaloglar kurulabilsin, yeni işbirlikleri sağlansın ve bu işbirlikleri de sağlanmış gibi gözüküyor ki bu tip cihazlar tanıtıldı. Şimdi sen donanımsal özellikleri tam olarak belli değil dedin. Aslında donanımsal özelliklerini tahmin etmek çok da zor değil. Çünkü Intel'in Nisan, Mayıs gibi aylarda piyasaya süreceği hasıl tavanın işlemcilere baktığımızda sahip oldukları entegre grafik birimlerinin şu anki Nvidia GT650 Mobile grafik işlemcileriyle kapıştırıldıklarını görüyoruz ki bu da bu tip cihazların, ufak cihazların ya da ultrabookların artık birer oyun canavarı haline gelebileceğini gösteriyor. Şimdi Linux tabanlı gelecek. Siz de biliyorsunuz ki Linux tabanlı Steam versiyonunda daha çok indie game'ler var. Tamam, yani Valve'in kendi oyunları var ama daha çok indie game'ler var. Bu cihaz biraz da indie game'lerin yükselişini sağlayacak diye düşünüyorum.
Yani burada önemli olan bir diğer nokta da hani cihazın oturma odalarında işte Steam'deki oyunları çalıştırabileceği söyleniyor. Acaba hani Linux bazındaki sisteme normal şu anda alışığa geldiğimiz oyunlar da çıkacak mı? Bu da tabii ki önemli bir soru işareti.
Şimdi Steambox'ın bir diğer enteresan özelliği de var. Biliyorsunuz aslında Nvidia'da yeni Shield oyun konsolunu tanıtırken bunu tanıttı. Steambox Stream oyun deneyimi sunacak. Yani Steambox mesela evinizde oturma odanızda siz içerideki başka bir televizyondan Gamepad ile oyun oynayabileceksiniz. Oyunun görüntüleri ve kontrolörün bilgileri aslında Ethernet kartı üzerinden ya da ağ bağlantısı üzerinden aktarılacak. Bu da Steambox'ı bir kez evinizin merkezine kurduktan sonra ya da herhangi bir odaya kurduktan sonra her odada erişip oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor ki bu yeni konsept olacak gibi Ersin.
Evet.
Steambox güçsüz olabilir fakat evdeki daha güçlü bir bilgisayara bağlanıp oradaki içeri oynamamız da sağlayabilir. Bu da Steambox için ayrıca bir lisans ücreti ödememizi de engelleyebilir. Yani dosya Linux işletim sistemli olacak. Sonuçta Microsoft'un işletim sistemiyle de uyumlu haberleşebilecekler.
Yani burada şey de diyebilir miyiz? Hani evinizdeki sistem ne kadar güçlüyse aslında Steambox da o kadar güçlü olacak diyebiliriz.
Tabii bunu söyleyebiliriz ama evde iyi bir sistem yoksa da Steambox zaten indie game'leri ve yeni çıkacak oyuna da kabul edilebilir seviyede oynamamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yeni çıkacak işlemcilerle birlikte gelecek entegre grafik kartları çok çok güçlüler. Şu anda orta üst seviyede yer alan dizüstü bilgisayarlardaki performansı sunmayı vaat ediyorlar.
Yani buradan şey de söyleyelim, Microsoft Steambox'ın başarılı olacağını düşünmüyormuş. Hatta buradan bir diğer Microsoft patentine geçelim. Daha önceki programlarda gene tıpkı Steambox gibi arkadaşlar Microsoft'un aldığı bir patentten bahsetmiştik. Aslında bu patenti konuştuğumuzda biz Xbox 720 ile uyumlu olacağını düşünmüştük. Hani Xbox'taki yeni Kinect özellikleri sayesinde oturma odamızın bir oyun alanına dönüşeceğini düşünüyorduk. Fakat bu sistemin şimdiki nesil olduğu için açıklandı. Gene CES fuarında Asıl dikkat çekici nokta Samsung'un sunumunda bu yeni teknoloji tanıtıldı. Bu teknolojiye göre arkadaşlar Kinect, Xbox'a bağlı olan Kinect odanızı tarıyor ve oyun deneyiminizi kısacası odanıza taşıyor. Hani nasıl oluyor? Bunu aslında şeyle benzetebiliriz Mesut. Mesela Philips'in Ambilight özelliği var biliyorsun. Televizyonun arkasından bir ışık yayılıyor ve izlediğiniz filmlerdeki ekrana göre hani arkadaki duvarda ona göre aydınlatılıyor, renklendiriliyor. Bu sistem de arkadaşlar bunun oyun için geliştirilmiş bir versiyonu denebilir.
Aslında tabii birebir değil fakat benzerlik düşünülebilir. Var. Çünkü burada tamamen odanın bir projeksiyon sistemiyle aydınlatılıp oyunun ekrandaki görüntünün dışarı taşırılması söz konusu. Böylece aslında biz daha çok oyunun içindeymişiz gibi hissettirilmeye çalışılacak. Zaten daha konsept aşamasında henüz hazır değil, üretip üretmeme konusunda da bir fikrimiz yok dediler. Yani aslında bu sistemin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir açıklama da yok. Televizyon tarafından mı destekleniyor? Televizyonun arkasında bir projeksiyon sistemi mi var? Acaba ayrıca bir cihaz satılacak, yine Xbox'a bağlanacak, onun sayesinde mi bu etki sağlanacak? Hiçbir açıklama yok.
Açıkçası ben hani Samsung'un bu kadar ön plana çıkmasından dolayı Samsung'la geliştirilen ortak bir proje olduğunu düşünüyorum. Hani muhtemelen televizyon üzerine eklenecek veya belli bir model televizyonun zaten üzerinde yer alan bir özellikle birlikte bu teknoloji gösterilebilir. Son olarak bu teknolojiyle ilgili şey de söyleyelim arkadaşlar. 27 Nisan'da çok daha açıklayıcı bilgilerle birlikte bu teknoloji daha iyi bir şekilde tanıtılacak. Belki de o zaman hani geleceğinin olup olmadığını da görmüş olacağız.
Ya şimdi yorumlara baktığımda ben genelde insanlar şey demişler, tek kişilik oyunlarda ideal de çok kişilik oyunlarda dikkat dağıtır demişler. Sen ne düşünüyorsun Talha bu konuda?
Valla ben Xbox 360'ın Milo faciasından sonra ele somut bir şey geçmeden böyle açıkçası uyduruk oynanış videolarıyla bir şey elde edemeyiz diye düşünüyorum. Ben de Xbox 360 kullanıcısıyım ama Milo'yu öyle bir ballandıra tanıttılar ki E3 fuarında. Devrim yapacağız, şu yapacağız. En sonunda Peter Molyneux zaten Microsoft'tan ayrıldı. Proje rafa kalktı. Ne oldu? İnsanların o kadar heyecanlandı. Aa süper bir şey geliyor falan dedi. Ortada hiçbir şey yok. Yani o yüzden ben bu tarz projelerde resmiyete dökülmeden açıkçası şöyle bir gözle görmeden bir şey söylemek istemiyorum. Göze hoş geliyor ama yani.
Aslında bunlar satışta biraz manipüle etmek için de yapılan hareketler olabilir. Hani bak cihazı al biz böyle şeyler geliştiriyoruz bak nasıl olacak falan diye. Tam olarak bilgisi olmayan insanlara da cihaz almaya sevk edebilir.
Şey gibi biraz da hani bu neslin sonuna geldik. Ne yapsak kardır gibi bir şey olabilir
evet,
belki.
Evet doğru. Depodakileri ne kadar
sonuçta
satsak herhalde.
Sonuçta baktığımız zaman PlayStation 3 cephesinden yığınla IP geliyor bu sene. Xbox 360'da geçen sene de Halo 4 vardı. Bu sene de Gears of War Judgment var. Onun dışında bir şey yok. Bu tarz şeylerle belki...
Yani en azından inşallah bu nesilde olmasa bile önümüzdeki nesil için bir ön hazırlık olsun diye temenni edelim.
Umarız öyle olur. Şimdi PC yine teknoloji tarafına döndüğümüzde ben bir soğutucu haberiyle devam etmek istiyorum. Çünkü soğutucular genelde PC kullanıcının çok fazla ilgisini çekiyor. Kışın kaloriferin yanında olan kullanıcılar çok fazla istiyor. Yazında kliması olmayan kullanıcılar yine soğutuculara çok fazla ihtiyaçta. Yani
öyle
yaz kış evet bir şekilde iyi bir soğutucu ihtiyacı oluyor bilgisayar kullanıcılarının. Cooler Master Hyper 212X isimli yeni soğutucusunu tanıttı. 492 gram ağırlığa sahip soğutucu 12 santimlik bir fanla soğutuluyor ve 4 adet direkt olarak işlemci çekirdeğiyle temas kuran 6 mm'lik ısı borusuna sahip. 12 santimlik fan en düşük devirde dönerken 9 desibel, en yüksek devirde dönerken de 39 desibele yakın bir ses çıkartıyormuş ki yüksek devirde dönerken de yüksek performans modunda gürültülü bir fana sahip olacağınız anlamına geliyor bu. Bu tip fanların çoğalması güzel. Sonuçta piyasada hem seçenek çoğalıyor hem de fiyatlar düşüyor. Ne kadar çok seçenek olursa rekabet artıyor. Bir şekilde fiyatlar düşüyor ki core contact dediğimiz direkt olarak ısı borularının çekirdeğe değdiği soğutucular da gerçekten orta üst düzey bir performans sağlıyorlar. Biz Sunbeam Freezer isimli soğutucuda ilk olarak bunu test etmiştik ki çok memnun kalmıştık. Uzun sürede test sistemimizin ana soğutucusu olmuştu. Eğer iyi bir soğutucu arıyorsanız mutlaka Cooler Master'ın da 212X modeline bir göz atın deriz biz. Bir diğer haberimiz de oldukça enteresan bir haber. Asus'tan çiğ çekirdekli AMD Yonga setli bir ekran kartı haberi geldi RS2. RS2 aslında ilk olarak 79-70 GHz edişinde yer alan Tahiti XT2 yongasını kullanacak. Bunlardan iki tanesine sahip olacak. Ve her bir çekirdek 1050 MHz hızda çalışacak. 6 GB toplamda belleğe sahip olacak kart da bellek hızı olarak 6600 MHz'de çalışacakmış. Zaten özel bir su soğutma sistemine de sahip. Kart gerçekten çok çok güçlü olacak ve Nvidia tarafındaki GTX 690'dan çok daha iyi bir performans sunması bekleniyor. Tabii ki bu Asus'un özel bir üretimi olduğu için RS serilerinde olduğu gibi yine limitli olarak üretilecek. Büyük ihtimal özel bir kutuda gelecek. ve çok da özel bir fiyata sahip olacaktır. Bu özel dediğimiz fiyat da sadece özel insanların alabileceği bir fiyat olacaktır diye düşünüyorum. Ama komponent piyasasının yavaş yavaş öldüğü şu dönemlerde, sessizliğin hakim olduğu şu dönemde en azından bir firmadan özel yapım bir ekran kartının duyuruluyor olması da heyecan verici. Tabii ki bu firmada Asus, aslında Asus olması çok şaşırtıcı değil. Çünkü biliyorsunuz genelde bu tip özelleştirilmiş kartların çoğu zaten iyi mühendislere sahip olan Asus'tan geliyor.
Zaten kartın böyle şekline falan baktığımızda hakikaten özel bir kart olduğu
her
belli oluyor.
Belli gerçekten.
İnşallah biz de o özel karta sahip olanlardan birisi oluruz.
Evet, umarız ilk test edenlerden biri oluruz diyelim artık.
Crysis 3 ile birlikte yakın zaman içinde. Bir soğutucu tanıttın, bir de üstüne ekran kartı söyledin. Sanki Crysis
tam ikili, evet.
Hazırlık gibi oldu.
Zaten Crysis, hani komponent üreticileri dediğimizde, komponent diyoruz aslında bilgisayar bileşen üreticilerinin oldukça fazla merakla bekledikleri, umut bağladıkları bir oyun oldu. Bir şekilde bilgisayarları zorlasın da. Hani insanlar güncelleme
alsınlar gibi. Ya
çünkü son dönemde baktığınızda 200 dolar ekran kartı alıyorsunuz ya da 250 dolara diyelim.
Hakkını
bütün
veren.
Oyunları hakkını vere vere kullanıyorsunuz. Hani en azından bir 1,5-2 sene sizi idare edebiliyor. Bu da tabii ki birleşen üreticilerin çok fazla hoşuna giden bir şey değil. Yani bu devir tüketim devri biliyorsunuz. Bir şekilde kullanıcı tüketime sevk etmeye çalışıyor.
Bu daha çok hani konsolcuların hoşuna giden bir
şey. Evet, doğru, aynen.
Hani alayım 4-5 yıl gitsin. Şimdi Crysis'ten birazdan bahsedeceğiz. Fakat Crysis kadar önümüzdeki dönemde, gerçi uzun bir dönem fakat iddialı olan bir yapım var arkadaşlar. Aslında bu programda hep daha önceki konuşulan dedikodular, haberler üzerine gittik. Geçtiğimiz hafta 2077'nin yeni videosunun yayınlanacağını söylemiştik. Dün gece itibariyle bu video yayınlandı ve herhalde benim gibi RPG severler muhtemelen böyle kalp atışlarıyla birlikte izlemişlerdir. Oyunun videosu her ne kadar CGI olarak hazırlanmış olsa da aslında dünyasıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Şimdi aldığımız notlara baktığımızda zaten oyun pen and paper türünün yaratıcılarından biri olan Mike Pondsmith tarafından yapılıyor ki kendisi zaten 1990 yılında çıkan Cyberpunk 2020 isimli bir masaüstü FRP'sinin de yaratıcısı. Bu oyunun da başındaki isimlerden birisi olacak. Hani oyunun geneline baktığımızda zaten masaüstü FRP'deki Night City'nin oyunun ana dinamini, yani oyun alanında oluşturduğunu görüyoruz. Yapımcıların açıklaması oldukça iddialı, çok açık dünyaya sahip bir oyun olacağı söyleniyor. Seçimlerinizin çok önemli olacağı söyleniyor ki firmanın bir önceki oyunu Witcher'a baktığımızda zaten hani bir söz vardır da işte yaptıklarım yapacaklarımın temennisidir diye. Gerçekten firmanın bunları yapacağına canı gönülden inanıyorum. Oyunun videosuna baktığımızda hikaye olarak Psycho Squad diye bir sistem var arkadaşlar ve bu team Implement diye adı geçiren, Implement diye isimlendirilen insanları avlıyor. Bu insanları da açıklayacak olursak artık teknoloji o kadar gelişmiş ki insanlar vücudu da oynamaya başlamış ve hani bir kurşun geldiğinde yüzünüzdeki kaplama nedeniyle kurşun yani yüzünüzden sekip gidebiliyor ve bu insanlar belli bir süre sonra insanlık, insancıl yönlerini kaybettikleri için krize girerek çevrelerindeki insanları öldürebiliyorlar ve muhtemelen biz de bu tim içerisinde yer alan polislerden birisini kontrol edebileceğiz gibi gözüküyor. Fakat videoda ve oyunun görsellerinde yayınlanan bir kadın karakter de var ki bu implementlardan birisi. Hani belki de iki tarafı da iki farklı karakterle hikayeye farklı bir şekilde bizi gösterebilirler. 2015 başı veya 2014 sonunda çıkacak oyun.
Aslında bu yarı robotik insanları yönetmek belki de hani insan modlama, biliyorsunuz Grand Theft Auto serisinde evet, yoktu fakat Saints Row'da çok fazla yapıyorduk, araç modlayabiliyorduk. Açık dünyalı oyunlarda bu tip modlama şeyleri çok fazla ilgi çekiyor insanlar tarafından, çok seviyorlar.
Zaten oyunda da hani şeyi söylüyorlar, silahlar çok önemli olacak. Muhtemelen gerçi o firmanın eski önderi hep kılıç kalkan da onu da çok merak ediyorum. Nasıl bir silah tecrübesi bize sunacaklar. Fakat yapımcıların şöyle bir açıklaması var. Silahlar çok önemli fakat implementların o kullandıkları bıçak gibi şeyler çok daha karizmatik duruyor.
Hani büyük insanlar da modlama falan koyacaklardır onları.
Evet, hani insanlar da sever böyle daha çok yakın evet, bir şeyi alayım kılıcı işte yani yarayım geçeyim
aslında
gibisinden.
Aslında şey diyebiliriz kısaca bu oyun için. Deus Ex Human Revolution'ı beğenmiş olan oyuncular için başarılı bir yapım olacak gibi duruyor. Bunun yanı sıra tıpkı Witcher serisinde romandan uyarlama olduğu gibi bunun da bir FRP masaüstü oyundan uyarlama olması yapımcıların önemli, hali hazırda başarılı bir kurguyu oyun dünyasına aktarmasındaki özlemini görüyoruz bu şekilde.
Aslında doğru yani böyle başarılı yapımların oyuna aktarılması veya filme aktarılması her zaman çok daha başarılı oluyor. Yani kitaptan gelen ya da daha öncesinde başarılı tutmuş bir
var,
oyundan ya da başka bir konudan gelen yapımlar her zaman çok daha etkili bir altyapıya sahip oluyor. Dediğim gibi altta zaten bir hikaye var herkesin beğendiği sevdiği.
Yani bir de CD Projekt firması gerçekten hikaye sunumuna çok önem veren bir firma. Hani çoğu oyuna baktığımız zaman hikayesi çok güzel olur fakat oynanabilirlik dinamikleri baltalanır. Hani tam olarak oyuncunun istediği yönleri size vermez. Fakat bu firmanın yaptığı oyunlara baktığımızda gerek Witcher 1 gerek Witcher 2'de hem hikaye sunumu çok iyi, seçimler çok güzel. Bu seçimlerin oyun sonuna işleyici çok güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. ve oyunla birlikte güzel olunca tabii ki tadından yenmiyor. Ve bu oyunun bana göre en büyük avantajlarından birisi de cyberpunk bir dünyada geçmesi ki hani oyuncular genelde işte steampunk olsun, cyberpunk olsun böyle dünyaları çok sever. O yüzden biz de büyük bir merakla bekliyoruz. Bir diğer haberimiz ise arkadaşlar Remember Me ile ilgili ilk olarak E3 fuarında karşımıza çıkmıştı. Bu yeni videosunda ise Kid X-Max isimli bir düşmanı görüyoruz. Açıkçası ben Remember Me'nin ilk videosundan oldukça etkilenmiştim. Fakat bu yeni video ile birlikte oyunun hani o karizmatik havası birazcık da dağılmasına rağmen yine keyifli bir oyun olacak gibi gözüküyor.
Ya bir Capcom yapımı olduğu için aslında ben çok da bir şey beklemiyorum açıkçası.
Hani aynen. İlk baş izlediğimde çok farklı gelmişti. Çünkü oyunun konusuna baktığımızda Neil'in isimli bir karakteri kontrol ediyoruz. Ve gene gelecekte geçiyor. 2084 yılında geçiyor. Amacımız ise bellek avcılığı. Hani bir yere giriyorsun. Karakterin biraz da aslında Inception'la da bağdaştırabiliriz.
Çok bir olay var aslında. Mesela bir karakteri alt etmen gerekiyor. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun o karakterin hafızasına girebiliyorsun. Orayı hackliyorsun. Ve orada mini bir oyun açılıyor. Sen o mini oyunda karakterin hafızasında yaşadığı şeyleri değiştirebiliyorsun. Ya işte daha sonra adam uyandığında aynı Inception'da gibi pıtırıyor. Ben sözünüzü keseceğim. Kısaca bir şey belirtmek istiyorum. Orijinalinde PlayStation'ın özel geliştirmesi düşünülen bir oyundu. Fransız yapımcıları hatta. Daha sonra Sony vazgeçmiş.
Zaten ben Fransa'da geçiyor.
Evet. Capcom satın alıyor daha sonra ve multiplatform olarak çıkıyor. Ben ilk oynanış videolarını beğenmiştim ama son videosunu izlemedim açıkçası.
Ya bu Capcom'un oyunlarında şimdi genelde şöyle bir şey oluyor. Tabii bu başka bir firma geliştiriyor. Capcom dağıtımcı olacak ama genelde bu firmanın dağıttığı oyunlarda diyeyim belli bir yandan sonra tekrara bağlıyor. Yani hep aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bir 3-4 bölümden sonra 1-2-3-4 devam etmeye başlıyorsunuz. En azından ben öyle hissediyorum.
Ve şeyi de söylemekte fayda var. Hani bu tarz büyük IP olan oyunlar normalde çok uzun yıllar geliştirilir. Mesela az önce işte Cyberpunk'tan bahsettik. 2015 başında çıkacak gibi bir şey söyleniyor. Ben bu zaten oyunun ilk videosunu gördüğümde etkilenmiştim. Fakat Mayıs'ta çıkacak deyince açıkçası şaşırdım. Hani ne kadar çabuk gibisinden. Muhtemelen senin söylediğin dinamiklerle karşılaşırız ki umarız karşılaşmayız diye
evet,
temennide
umarız öyle olur.
Bulunalım.
Şimdi oyunlardan bahsettik. Dedik ki sistemlere soğutucular takabiliyoruz, şöyle oluyor, hızlandırırız filan. Size hızlı bir USB 0 bellekten bahsetmek istiyorum. Corsair çünkü neredeyse hız rekorunu kurabilecek bir bellek ortaya koymuş. Corsair'in yeni USB 0 belleği Flash Voyager GT Turbo okuma yazma hızıyla gerçekten enfes 260 MB'a varan okuma hızı sunuyor. 235 MB saniye varan da yazma hızı sunuyor ki.
İnanılmaz.
Sen takıyorsun bir şey söylemeden o direkt herhalde.
Evet, SATA 2.0 bir SSD ile eş değerli bir performans sunduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Fiyatları da çok güzel. 32 GB'lık modelini $50 satacaklarmış. 64 GB'lık modeli $90 olacakmış. 128 GB'lık modeli de tabii ki doğal olarak pahalı olacak. $180'lık bir fiyat tiketine sahip olacakmış. Cebimizde böyle uçak gibi bir bellek taşıyabilmek en azından büyük dosyaları transfer edeceğimiz zamanlarda artık hiç düşünmememize hiç sıkıntı olmayacağı anlamına geliyor.
Yani 32 GB'lık versiyonun $50 olması bana göre fiyat olarak çok iyi.
Çok iyi
hani
gerçekten.
Muhtemelen çıktığında ben kesinlikle alırım. Çünkü gerçekten hani bir veri taşımak günümüzde çok şetefetli bir iş yani. Çok bekleme
özellikle
süresi oluyor.
Özellikle aktarım çok sıkıntılı evet. Oluyor. USB 0'da yavaş yavaş yayılmaya başladı. En azından şu an ultrabooklarda standart hale geldi. Bizim ofiste kullandığımız PC'ler tabii yeni makineler olduğu için birçoğunda USB 0 portu var. En azından buradan eve bir şey taşıyacağımız zamanlarda çok hızlı bir şekilde aktarım yapıp mesela bizim aslında ne taşıyacaksınız, oyun mu taşıyorsunuz yoksa falan diye düşünenler olabilir. Biz genelde videoları taşıyoruz. Evet, iş taşıyoruz eve. Hani burada çektiğimiz videoları bazen işlemek için eve götürmemiz gerekiyor. Onları taşıyoruz. Aklınıza kötü şeyler gelmesin.
Gerçi bu da yetmeyecek o zaman. Biz çünkü bazen bir oluyor 250 GB'lık böyle görüntüyü
evet,
taşıyoruz.
Evet, neler taşımak gerekiyor.
10 saat oyun oynamışsın. Onun içinden eleştirdiğin veya övdüğün kısımları arada
mecbur bekleyeceğiz dağılıcım yapacak bir şey.
Evet, en azından böyle hızlı bellekler aktarım kısmında beklememizi sağlayacak ki çıkarken insan dayanamıyor artık. Bitsin de bir an evvel eve gideyim evet. Diye düşünüyoruz. Gerçekten çalışma şartlarımız çok zor burada yetkililere. Bunu belirtiyoruz. Evet. Yine ikincisi de bir SSD bellek olacak. SSD bellek Asus'tan geliyor. Zaten aslında PCI Express tabanlı birçok SSD bellek var. Bunlar tabii ki çok hızlı çalışıyorlar. Asus henüz teknikleri de tam olarak açıklamamış durumda. Fakat bunu özel kılan tabii ki Asus gibi bir firmadan gelmesi ve Republic of Gamers serisine dahil olması. Yani Asus'un ünlü ROG serisi var biliyorsunuz. Anakartlar dahil buna kulaklıklar üretiyor firma. Ekran kartları dahil. Ve bu seri oyunculara özel yüksek performanslı donanımlardan oluşuyor. Artık Asus'un kendi oluşturduğu kasalarda şunu da göreceğiz ki Asus'un kendi depolama birimi de yer alacak. Ve bu da yine oyunculara özel olarak hazırlanmış PCI Express 4X portu üzerinden bilgisayarınıza bağlanan ve üzerindeki yongalının RAID olarak çalışması nedeniyle standart SSD'lere göre çok çok daha yüksek performanslar sunabilen depolama alanları bulunabilecek. Asus'u tebrik ediyoruz çünkü gerçekten hani diyoruz ya, bileşen pazarı ölüme doğru giderken bu firma en azından mühendislik anlamda kullanıcının ilgisini çekebilecek şeyler ortaya koymaya çalışıyor. En azından PCC ile oynamayı seven, donanımını geliştirmeyi seven insanlar için seçenekler sunmaya devam ediyor diyelim.
Ya zaten Asus'un kasalarına baktığımızda hani komplike bir sistem olarak karşımıza geliyor. Hani böyle ufak tefek farklı olan parçalarını da kendisi yapması tabii ki sevindirici.
Evet, güzel bir şey olacak en azından.
Kendin pişir kendin.
Şimdi Talha, bu programda biraz sessiz kaldın. İşte Cyberpunk'tan konuştuk, Steambox'tan konuştuk.
Bir de biraz şimdi, uykulu bugün böyle
evet,
bir şey var.
Şimdi birazdan bir uykusu açılacak. Bu hafta arkadaşlar yeni Pokemon oyunu
Pokemon
duyuruldu. Aslında hani ben bazı notlar aldım, onları yavaş yavaş belirteceğim ama senden alalım Pokemon'u.
Yani 6.
Şöyle de döneyim hatta sana.
Diyecek bir şey yok açıkçası hani nasıl söylesem Pokemon pek insanların özellikle bizim ülkemizde takip etmediği bir oyun. Daha çok animesiyle meşhur olduğundan dolayı olsa gerek. Çünkü normalde Pokemon bir RPG oyunu olmasına rağmen ülkemizde önce çizgi filmi diyelim giriş yaptı. Ardından bunun oyun olduğu anlaşıldı. O yüzden dolayı her zaman bir
ve
çocuk şeyi, gerçeği baktığın zaman evet çok çocuksu
sözünü
duruyor.
Sözünü kesiyorum hani. Pokemon'un aslında mangası da var ve mangası evet. Bildiğin bayağı bir kan vahşet bir manga yani animesiyle değerlendirmek
kendi
lazım.
Şey götürüyor kanki gövdeyi götürüyor. 6. nesil duyuruldu. Tabii tamamen 3 boyutlu olacak. 3DS'e çıkıyor olması özel olarak konsol için çok büyük bir olay. Çünkü ister beğenin ister beğenmeyin Pokemon hala dünyanın en önemli fenomenlerinden birisi yani oyun dünyasında.
Ya aslında Türkiye'de de çok oynandı. Türkiye'de şöyle oynandı. İnsanlar bilgisayardan emülatör kurdular. Herhalde onun üstünden oynadılar.
Yani ama sonuçta bir popülarite olduğunu kabul etmek evet. Gerekiyor herhalde burada yani.
Ben de çok severek oynarım zaten. Yani mesela 3DS geldi. Benim en çok oynadığım oyun 3 boyutu falan bulunmayan Nintendo şey Pokemon serisiydi.
Evet yani baktığın zaman zaten şöyle bir şey vardır. İnternette de hep gezer bu. Hedef kitle çocuklar gözükür
evet.
Ama gerçekten büyüklerdir. Tamam böyle bir şey vardır. Heyecan verici detaylar var tabii. Bunun en büyük özelliklerinden birisi devrimsel anlamda. 3 boyut olması, dövüş mekaniklerinin demeyelim ama dövüş animasyonlarının da tabii değişmiş olması. Bu bilmiyorum bizim ülkemizdeki insanlar.
Yalnız daha orada şöyle bir şey var. Hani biraz kaşarlanmış Pokemon oyuncuları direkt animasyonları falan kapatıyor zaten. Yani animasyonun gelişmiş olmasını falan çok büyük bir anlamı yok. Dövüş bir an evvel bitsin diye kapatıyorsun
tabii,
her şeyi.
Şimdi şöyle bir şey var aslında. Pokemon'un insanlara verdiği haz şu. Bir şeye sahip olma, onu geliştirme. Mesela Ersin'de de bir Pokemon var, bende de. İkisi de aynı türden ama ben çok farklı geliştirmişim onu. Benim dövüştürdüğüm Pokemon'larla birlikte çok farklı bir şekil almış. Çok farklı dövüş kabiliyetine sahip. Ersin'inki çok farklı.
Ya benimki oluyorsun. Genelde vay, yeniyor tavlamakine.
Biz Gold'da yaşamıştık herhalde. Sen bir yüksek levelli Pokemon ele geçirip herkesi tokatlıyordun ofiste.
Yani ben hatta...
Beni yendi. Hiç unutmuyorum. Ben de Erdiş'ten almıştım.
Kulakları çındasın burada.
Erdiş ama iyi delirmişti orada.
Yalnız şey güzeldi.
Erdiş kapattı. Ben de kapattım.
Şey güzel. Sonra. Hani ben Pokemon animesini de çok severek izliyordum. Fakat Pokemon oyunlarına hani Talha gibi eski bağımlı değilim. Ben direkt olarak Heart Gold Soul Silver'dan başladım. Hani direkt olarak aslında 85 saatlik bir oynanışım var. Senin de söylediğin gibi 40. saatten sonra artık animasyonlar konusunda
kapatıyorsun,
zaten...
level kasıyorsun sürekli.
Hani... Aslında Heart Gold'da da en büyük eleştirdiğim yönlerden birisi. Çünkü ilk açtığında hani resim olarak kapışıyor evet. Pokemon'lar. Oldukça eleştirmiştim. Ya demiştim hangi nesildeyiz artık? Niye bunu değiştirmişler?
Niye böyle devam edip ama önemli
gene
yok.
Black and White'da birazcık böyle animasyonla getirdiler ama onda da muhtemelen bir 30-40 saat oynadıktan sonra animasyonları evet. Kapatıyorsunuz.
Sözünüzü keseceğim. Şöyle bir şey var. Pokemon aslında RPG oyunu desek de görselle çok takılmamak lazım. Biraz kart oyunu gibi bir şey.
Evet doğru.
Hani çim, işte ot... falan filan diyoruz, ateş mateş var diyoruz ya, bunların birbirine üstünlüğü falan var aslında. Elin ne kadar kuvvetliyse karşındaki rakibini yenebiliyorsun falan gibi bir şey var. Ben başarılı buldum açıkçası. Tabii bu tamamıyla alfa sürümünden geliyor bu görsellerde, onu belirtelim arkadaşlar. Çok böyle kırık kırık gözüküyor olabilir ama...
İhtimal yine böyle olacak, tamam, ya, çok da bakmamak lazım.
Hayır, ama tamamıyla 3 boyuta geçmesi falan detay hoş olmuş. Dediğin gibi yani görsel olarak ben çok büyük bir şey beklemiyorum.
Evet
Pokemon'dan.
Zaten çok
önemli
da önemli yok açıkçası
oyunda. Önemli olan oyun mekaniklerini bozmadan yeni türler ekleyecekleri söyleniyor.
Yalnız onlar şeyi de söyleyeceğim. Hani ben grafik tarzında bu arkadan görünüşü Pokemon oyununa bir türlü yakıştıramıyorum. Böyle yine tepeden kamera böyle birazcık daha 3 boyutlu işte eski Zelda oyunlarının mesela örnek verebiliriz buna. Wind Waker tarzı. Hani o tarz benim daha çok hoşuma gidiyor. Hani oyunla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Artık iki konsol arasındaki bağlantı çok daha rahat bir şekilde oynanacak. Ve iki oyuncunun birlikte bir maceraya çıkacağı da söyleniyor ki... Bu da çok önemli bir şey.
Son bir
artık
şey
karşımda olmaktansa yarımda olursun. Tamam.
Yani bu şey oyun deli gibi 3D sattıracak. Bunu buraya not düşüyorum.
Evet doğru
yani
gerçekten.
Milyonlarca satacaktır ki Ekim 2013'te evet, tüm dünya genelinde satması
zaten
da
zaten Nintendo'nun
önemli.
Lokomotif oyunları Mario. Bir de Pokemon serisi yani. Firmanın baktığımızda geçmişte çok başarılar. Zelda falan da var tamam ama Gerçekten Mario ile Pokemon'un yeri tamamen apayrı.
Zaten Pokemon Company var
biliyorsun. Yani. Şirket adamlar şirket açmış.
Tamamen farklı bir konuda. Şimdi yavaş yavaş ben teknoloji haberlerine geçiyorum. Enteresan bir haberle devam edeceğim. Artık kısa kısa haberlere geçtik. Hızlı hızlı geçeceğiz bunları. Şimdi Android işletim sistemi çok büyük popülerlik kazandı. Tabletlerden cep telefonlarına, hatta evimizdeki medya oynatıcılara kadar her yerde görüyoruz. Arabaları da yavaş yavaş bir şekilde entegre etmeye çalışıyorlar eğlence sistemlerine. Çok değişik bir cihaza entegre etmişler. CES 2013'te tanıtıldı bu. Bir fırında artık Android işletim sistemi var. Ve 1 GHz işlemcisi 512 MB belleği ve SGX 540 GPU'suyla güçlü de bir sistem bir fırın için. Bu sistem sayesinde Android işletim sisteminin özelleştirilmiş versiyonu sayesinde artık internetten yemek tarifleri indirebiliyorsunuz. Her katında hangi yemeğin olduğunu seçip çok hızlı bir şekilde bunların isteğinize uygun bir şekilde pişirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yemek tarifleri edinip, yeni yemekler öğrenip, fırının yine bunları pişirip, pişirme işlemi bittiğinde sizi uyarmasını sağlayabiliyorsunuz. Fırın bozulduğunda direkt olarak fabrikaya bağlanıyormuş. Oradan tamir bilgisini falan indiriyormuş ya da fabrikaya veri gönderiyormuş. Bende böyle bir arıza var, gelin tamir edin falan diye. Gerçekten çok enteresan. Aslında bu teknolojiyi sadece fırın olarak bakmayalım. Zaten bu da konsept bir çalışma. 4000 dolar fiyatı var. Yani fırına 4000 dolar kim verir? Ama bu konsept çalışma şunu gösteriyor. Yani öbür gün, yani çok yakın bir gelecekti aslında. 2-3 yıllık bir gelecek zamanı içinde. Çamaşır makinemizden buzdolabımıza kadar gelişmiş işletim sistemlerine sahip cihazlar haberleşecekler. Çok uzaktan belki de ya çamaşır makinesi çalışsın. İşte gittiğimde kurutucuya atarım diye düşünebileceğiz yani.
Biz gittiğimizde yemek ısınmış olsun
falan. Ha, yani evet, öyle şey olacak. İşte birden kapı çalacak. Ne oldu? Tamire geldik. İşte sinyal gönderdi falan. Bir de sen haberi sunarken şey diyeceksin zaten. İşte bu sistem sayesinde yemek yerken Angry Birds oynayabileceksiniz.
Aslında üstüne kursan çalışır. Android işletim sistemi var. Dokunmatik bir ekran var sonuçta. Bir de sen dedin ya yemek sıcak olacak diye. Mesela bu sistem akıllı olduğu için pişirme işlemi bittikten sonra yemeği sıcak olarak tutmaya devam ediyorum. Çünkü içindeki yemeği bildiği için ona göre işlemi devam ettirebiliyor. Ve binlerce yemek tipi yükleyebiliyorsunuz içine. Yani gayet güzel olmuş. Güzel temizlik işte. İşlemini bile otomatik olarak akıllıca yapıyormuş. Hangi yemeğin piştiğini bildiği için ona göre bir temizlik işlemi
yürütebiliyormuş. Yani en azından önümüzdeki yıllar için senin de söylediğin gibi bir başlangıç olur. Muhtemelen zaten evimizdeki bütün cihazlarda buna benzer sistemleri göreceğiz.
Tabii herhalde. RFID sistemler de gelişiyor biliyorsunuz. Kablosuz olarak artık ürünlerin ne olduğu ne olmadığı anlaşılabiliyor. Yani öbür gün buzdolabımız bize işte yumurta bitti, süt bitti, gelirken al falan diye bilgi de gönderebilir ki. Bunlar en azından hani evde diyorsunuz ya acaba şu ürün kaldı mı, domatesin var mı merak ediyorsunuz. En azından buzdolabına sorarsınız. O da yok der.
Buzdolabı mesaj çekeceksiniz. Evet.
Artık hanımla iletişime geçmiş.
Ya da Facebook'tan dürtüyormuş buzdolabı. Buzdolabı seni dürttü.
Gelirken yoğurt getir.
Evet. Enteresan bir şey olacak gerçekten. Bir diğer haberim de Windows'un tabletler için geliştirdiği biliyorsunuz ARM işlemcileri üstünde çalışabilen ayrı bir versiyonu var Windows 8'in ve buna Windows RT diyoruz. Anket sonuçlarını da burada açıklayalım aslında. Biz bir anket gerçekleştirdik ve kullanıcılarımıza sormuştuk. Windows RT'nin tam olarak farkını biliyor musunuz diye. %70'e yakın kullanıcı bilmiyor. Birçoğu da bu programda öğrendim demiş. Yani bir gerçek var. Gerçekten ayrım tam olarak bilinmiyor. Fakat çok büyük bir ayrım var bu işletim sistemlerinde. ARM üstünde çalışan Windows RT işletim sisteminde bildiğiniz Photoshop veya benzeri PC'nize kurduğunuz programları çalıştıramıyorsunuz. Her ne kadar bu işletim sistemi Windows gibi görünüyor olsa da aslında tablet için özelleştirilmiş sürüm ve buna özel yazılımlar geliştirilmesi gerekiyor. Fakat bir hacker şunu çözmüş. Aslında demiş masaüstü sistemle tabletteki sistem aynı çekirdeği kullanıyor. Her şey aynı. Sadece programların imzası farklı. Bir programın imzasını kırarak da bu cihazda çalıştırmayı başarmış. Şu an yöntem çok karışıkmış. Kullanıcıların seviyesini indirgenemeyecek kadar karışık. Fakat bu sistem sayesinde hem kopya uygulamalar çalıştırılabiliyormuş. Hem Windows'un ya daha doğrusu Microsoft'un lisanslamadığı uygulamaları direkt çalıştırabiliyormuşuz. Hem de PC için çalışacak mesela Photoshop benzeri bir yazılımı tablete kurup çalıştırmanız mümkün olabilir deniyor. Henüz tabii ki bir çalıştırılmış veya örneklenmiş bir çalışma yok şu an. Hani bu sadece bir fikir teori aşamasında. Fakat gelecek için umut verici. Microsoft tarafından gelen açıklama haberimiz zaten Microsoft da şunu söylüyor. Diyor ki burada bir güvenlik açığı yok. Yani verileriniz güven altında. Buradaki açığı kullanarak hiç kimse verilerinizi çalamaz demiş. Doğru.
Umarız öyle olur.
Evet, umarız öyle olur. Bakalım o açık hakkında tam olarak bilgileri var mı? İleride nasıl kullanılacak bilmiyoruz tabii. Hep beraber göreceğiz ama herkesin umudu şu anda heyecanlandığı nokta PC'deki yazılımı Windows RT üzerinde çalıştırabilmek. Böyle bir şey yapıldığı anda ARM tabanlı işlemciler, yani işlemcileri taşıyan tabletler herhalde satışlarına bir patlama olur diye düşünüyorum. Bir diğer haberim de Nvidia aslında CES 2013'te çok güçlü bir sunum yaptı. Tegra 4'ü tanıttı. Samsung da oldukça iyi işlemciler tanıttı. Biz bu haberlere burada yer vermeyeceğiz. Erdi ile yapacağımız CES 2013 değerlendirmesinde bunları çok ayrıntılı bir şekilde değineceğimiz için İkisi biri çok uzatmak istemedik bu haberlerle. Zaten ayrı bir programda izleme şansınız olacak. Ben burada sadece Samsung ve Nvidia'nın iki tane önemli teknolojisine değineceğim. Bunlardan bir tanesi Nvidia'nın Shield isimli yeni oyun konsolu. Aslında Shield oyun konsolu bu Nintendo 3DS veya PS Vita gibi bir proje değil. Yani Nvidia bundan milyonlarca satmak istemiyor. Shield'ı CES'e tanıtmaların önemi şuydu. Tegra 4'lü böyle bir cihaz yapılabilir. Üreticiler bunu görsün istedik. Siz de yapın hani istiyorsanız.
Biz örnek yaptık.
Evet, örnek yaptık. Şimdi Shield'ın içinde 4 çekirdekli Cortex A15 tabanlı Tegra 4 işlemci ve GPU tarafına baktığımızda da 72 adet CUDA işlemcisine sahip bir GPU yer alıyor. Gerçekten çok güçlü bir platform kağıt üstünde. Hatta Nvidia şu ana kadar geliştirilmiş olan en hızlı mobil işlemci olduğunu iddia etmekte. Bu platform gerçekten çok güçlü bir oyun deneyimi sunabilir. Fakat asıl önemli noktalarından bir tanesi de PC'nizde eğer Nvidia GTX 600 serisi bir GPU varsa, bu GPU taşıyan bir ekran kartı varsa, Shield direkt olarak oyunu PC'nizden herhangi bir yere aktarmanızı sağlıyor ve Shield üstünde PC'nizdeki oyunu oynamaya devam edebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün, PC oturma odanızda, siz yatak odanıza geçtiğiniz anda Shield ile PC'nizdeki oyunu devam edip
stream ediyorsunuz yani.
Stream ederek oynamaya devam ediyorsunuz.
5-10 saatlik bir oynanış süresinden bahsediliyor. Oyun oynamazsanız 20 saate yakında, özür dilerim 15-17 saate yakında video oynatma süresinden bahsediliyor yani.
Çok yüksek rakamlar.
Gayet başarılı.
Yani burada
ev içinde kullanmak
aslında
için gayet
önemli güzel. Olan nokta hani PC'de oynadığın AAA hardcore oyunları hani o ufak ekranda oynamak ister misin? Asıl soru
tabii
bu.
Ama şöyle bir şey de var. Yani yatak odasında oynayabilmek de güzel bir şey. Bazen biliyorsun.
Yatarken falan böyle.
Yani içeri gidip PC açmak zor gelebiliyor ya da PC'de o masanın üstüne oturmak. İşte kontrolleri ele geçirmek falan. Evet. Bir boşluk yakaladınız. Hemen açıp devam edip sıkıldığınız anda Shield'ı kapatıp kenara televizyon izlemeye de devam edebilirsiniz. Hani böyle bir anlık oyunculuğu, casual gaming deniyor ya. Cep telefonlarını popüler yapan konulardan bir tanesi. Belki PC oyunculuğunu da casual gaming ile birleştirip İstediğin zaman oyna, istediğin zaman pause et dursun moduna geçirebilir. Burada tek dezavantaj var tabii. PC'nin sürekli açık kalmak zorunda olduğu için ve oyun da orada çalışmak zorunda olduğu için hani açtığınız anda çalışabilmesi için ekstra
burada
enerji
şey güzel
sarfiyatı söz konusu.
Hani anneniz falan bakkala falan gönderdiğinde oyundaysanız alıp orada
oynuyor da devam edebiliriz.
Şey falan da duyurdular yanlış mı yoksa. Dead Trigger 2 falan da duyurdular.
Dead Trigger 2 duyurdular ama.
Hoş geldi benim
evet,
gözüme.
Güzel görünüyordu ama çok fazla detay açıklamadılar. Bir de bu platformun bir detayı daha var, onu da söyleyelim. 4K video hızlandırmaya ve çıkışa destek
evet,
sunuyor ki bu çok önemli bir konu. Zaten biliyorsunuz 4K 2013 yılının sonlarına doğru en azından orta segmentte bile standart olacak televizyonlarda. En azından yeni televizyon almak istediğinizde büyük ihtimalle 4K bir televizyon alacaksınız. Tegra 4 gibi mobil bir platformun bile 4K'ya destek veriyor olması yayılımızını
ya,
kuvvetlendirecek.
Buna son bir şey ekleyeceğim. Hani önemli olan nokta dedi ya Nvidia aslında Nvidia bizden ziyade bu işte işlemciyle farklı konsollar yapılabilir demiş mesela. Zaten Kickstarter projelerine baktığımızda işte Oyo olsun, GameStick olsun böyle farklı konsolların oldukça önemli olduğunu görmeye başladık. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde farklı projelerde Tegra 4'ü de farklı konsolların içerisinde görebiliriz. Evet,
Samsung'da da dediğimiz gibi detaylı anlatacağız. Burada hızlıca hemen onu da belirteyim. Samsung'da katlanabilir OLED ekranlarını tanıttı ki bunlar da yine konsol, tablet karışımı şeyler için çok ideal. Hatta orada bir konsept video yayınladılar. Cep telefonu, tablet karışımı bir şey. Katlıyorsunuz, cep telefonu oluyor, açıyorsunuz, tablet oluyor. Bu tip konseptlerle de önümüzdeki yıllarda karşılaşacağız. Ben hemen diğer haberime geçmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de yine Asus'la ilgili. Çok fazla Asus'la ilgili haber yaptık. Firma gerçekten her alanda üretim yapıyor. Padfone 1 ülkemizde satışa sunuldu. Ve $999 artı KDV gibi uçuk bir rakamla satışa sunuldu. Biz Padfone 2'yi beklerken Padfone 1'in bu kadar yüksek bir fiyatta girmesi çok enteresan oldu. Ben açıkçası Padfone 1'in fiyatını gördükten sonra Twitter'da, sosyal medyada bir deneme yaptım. Dedim ki sizce $1,150 KDV dahil bir fiyatla Padfone 2 gelse nasıl olurdu? Böyle bir soru sordum kullanıcılara ve birçok kullanıcı pahalı olduğunu düşündü. Halbuki bu Padfone 1'in fiyatıydı.
Evet.
Demek ki Padfone 1'in hani satış şansı gerçekten çok az. En azından takip eden, sektörü bilen ve bunun da Padfone 1 olduğunu, Padfone 2 olmadığını ayırt edebilecek kabiliyetli kişiler bu cihaza çok ilgi göstermiyor.
Zaten hatırlarsan daha önceki programlarda konuşmuştuk. Hani Padfone telefonu direkt olarak takıp tablet haline getiriyorsunuz. Hani çok pahalı olduğu için zaten bunu tercih edecek kişi bir akıllı telefon artı tablet alarak da farklı bir çözüme gidebilir.
Şimdi Padfone 1'in bu fiyattan sunulması zaten daha da uçuk
pahalı
oldu. Gerçekten garip. Bir diğer haberimiz de Apple ile ilgili biliyorsunuz. Apple Türkiye ofisi çalışmalarına başladı ve iTunes Türkiye'de açıldı. Artık film kiralayıp izleyebiliyoruz. Henüz tüm filmler yok. Fakat film şirketleriyle anlaşmalar sağlandıkça film çeşidi artıyor. En azından ben kiralamak istediğimde oturup baktığımda bana uygun içerik bulamadım şu an için. Umarım Türkçe filmler çok daha fazla artar. Çünkü Türk sinemasını sinemadan çok fazla takip etme şansımız olmuyor. En azından bu çeşitli yarışmalara katılan ya da özellikle film festivallerine katılan filmlerimiz oluyor. Yine sinemada çok fazla uzun süre gösterim olmayan, birçok salonda oynamayan. Bunlara da erişim sağlanabilirse çok daha iyi olur düşüncesinde.
Ve bu filmler hani gişede gerçekten hayal kırıklığı yaşayan filmler var. En azından iTunes üzerinden satılarak film yapımcılarına da bir katkı olur.
Tabii mesela ben Anadolu Kartalları çok merak ettim. Çünkü gerçekten bir Türk subayın, pilot subayın nasıl yetiştiğini gösteren çok güzel bir film, Türk filmi. İzlemek istedim, yoktu. Yani ne yaptım? Gidip bir DVD'ciden kiralamak zorunda kaldım ki DVD kalitesini yani yine para veriyorsunuz, kiralıyorsunuz. Ki 7,5 lira bir para verdim bunu da söyleyip kiralamak için. Yani DVD kalitesinde film izledim, evet. Yani millet 5 lira verip Blu-ray'in kopyasını satın alıyor. Biz kiralamak istediğimizde 7,5 lira halen DVD'ye veriyoruz. Gerçekten o sektörde Apple TV'nin yayılmasıyla ölecek. Çünkü 4,5 lira zaten HD film kiralıyorsunuz. Yani 6 lirası ve ilerinde de bazı filmlerin fiyatları var. Gerçekten de çok cazip benim için en azından. Bunu da söyleyelim, 294 TL fiyatla Apple TV'yi artık ülkemizden satın alabileceğiz. En azından televizyonunuzdan içerik izlemek istediğinizde PC ihtiyacınız kalmayacak. Hızlı bir şekilde iTunes'tan film kiralayıp izleyebileceksiniz. Son haberimiz de Intel, Haswell mimarisini taşıyan Ultrabook'larla ilgili birkaç standart daha belirledi ve şartlar koştu. Bunlardan bir tanesi dokunmatik ekran. Zaten artık bundan sonra çıkacak Ultrabook'tan özellikle Windows 8'lerin dokunmatik ekrana sahip olmaması gibi bir durumu çok fazla düşünmüyorduk açıkçası. Bir diğeri de video özelliği. Bir de biliyorsunuz wireless display. Yani aslında görüntünün kablosuz olarak aktarılmasını sağlayan bir teknoloji. Intel bunun üstü çok uzun süredir çalışıyor fakat bir türlü standart olamamıştı. Şimdi Ultrabook'larda bunu standart olarak koşarak, şart koşarak en azından standartlaşmasını sağlayacak gibi görünüyor. Bu iki teknoloji artık şart olacak. Haswell ile ilgili bir diğer ayrıntı dediğimiz gibi içerisindeki Mobi GPU'nun üst versiyonları şu anki Nvidia'nın GT650 Mobile ekran kartı ile eş performans sunacağı için de Ultrabook'lar gerçekten taşınabilir oyun platformları haline alabilecek.
Umarız da öyle olur. Şimdi oyun dünyasındaki kısa kısa haberlere baktığımızda arkadaşlar aslında ülkemiz için oldukça önemli bir haberle açılış yapıyoruz. Crytek biliyorsunuz elektronik kart altında bulunan en önemli firmalardan birisi ve kurucuları da zaten yerli kardeşler. Biz Gamescom'da da kendileriyle konuşmuştuk ve Türkiye'de önemli atılımlar yapacaklarını söylemişlerdi. Sonunda bu ay 17 Ocak'ta lansmanını yapacaklar ve Türkiye ofisi açılacak. Aslında Türkiye ofisinin açılması hani Türkiye oyun piyasası için oldukça önemli. Çünkü Electronic Arts da bir nevi Türkiye'ye geliyor diyebiliriz yani.
Evet, oldukça önemli. Tabii direkt Electronic Arts gelmiyor. Sonuçta Electronic Arts çok büyük bir dağıtımcı. Fakat altındaki firmalardan bir tanesi geliyor. Zaten hani yerli kardeşler Türk oyun sektörü için çok fazla şey yaptılar. Türkçe oyunun yapılabileceğini gösterdiler. Türkçe oyunlar sayesinde buradaki oyun stüdyolarının deneyim kazanmasını sağladılar. Sağ olsunlar.
Cesaret verdiler.
Cesaret verdiler bu insanlara. Bu işlerin yapılabileceğini gösterdiler. Şimdi oyun stüdyosu açarak da buradaki gençlere büyük bir fırsat sağlayacaklar. Umarız aradıklarını bulurlar. Devlet desteğini de bulabilirler inşallah. Umarım. Yani en azından herkes için hayırlı bir şey olur.
Zaten 17 Ocak'ta yapılacak faaliyetleri de açıklayacaklar ki burada devletten bazı bakanlar da yer alacağı söyleniyor. Hani orada giderek röportaj yaparak arkadaşlar tabii ki ileriki planları hakkında bazı bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Bu arada Crysis'in de yeni bir videosu yayınlandı. Bildiğiniz gibi bir seri yapıyorlardı. Üçüncüsünde ise sebep ve sonuç videosu sebep ve sonuç ilişkilerini göstermişler ki ben videoyu oldukça beğendim. bölümsoncanavar.com'dan da altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Bir diğer haberim ise Lego oyunları artık her dünyaya uyarlanıyor ki son olarak Talha sen
Yüzüklerin Efendisi'ni incelemiştin.
Lego Marvel Heroes duyuruldu arkadaşlar. Aslında bunu kısacası Avengers'ın Lego versiyonu diyebiliriz. Hatta Avengers'da yer almayan, işte aslında çizgi romanda yer alan fakat filminde yer almayan Örümcek Adam gibi karakterleri de bu oyunda bulabileceksiniz.
Yani normalde Lego oyunları geyik olur, eğlenceli olur. Avengers da zaten biliyorsun biraz mizahi bir bakış
evet,
açısı
çok
var.
Mizahi.
İkisi birleşirse komik güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum.
Yani ortaya. Muhtemelen gene o hani Lego oyunlarındaki komik unsurları gene kullanacaklardır. Biz de büyük bir merakla bekliyoruz. Son oyun haberimiz ise oldukça ilginç. Aslında biraz magazinsel bir başlık olacak. Oğlunu öldürmek için kiralık katil tuttu. Şimdi Mesut'un hakkında soru işaretleri.
Evet, gerçekten enteresan oluyor.
Oğlu. Çin'deki bir oyuncu hani liseden beri aynı oyunu oynuyormuş. Ve babası da artık bunu engellemek için oyun içerisinde bir kiralık katil tutmuş. Ve hani oğlunun karakterinin öldürülmesini sağlamış ki oyundan uzaklaşsın diye. Böyle ilginç bir haberle de aslında kısa kısaları da bitiriyoruz.
Bende varsa eğer böyle babalar. karşılığında.
Biliyorsunuz ikisi birin kapanışını hep enteresan videolarla yapıyoruz. Artık bu bir
alışkanlık
haline geldi, gelenek haline geldi. Kapanışı bu sefer nostaljik bir video ile yapmak istedik. Çok eskilerden bir telefon. Büyük ihtimalle eğer telefonları başından beri takip ediyorsanız, Türkiye'de gelişimini biliyorsanız hemen hatırlayacaksınızdır. Çok enteresan bir reklam filmi çekilmiş. Hatta bu reklam filminde şu an çok ünlü olan Fakat reklam filmi çekildiği sıralarda yine bu seviyelerde olmayan
yeni yeni başlayan
yeni yeni başlayan insanlar da göreceksiniz. Şaşırabileceğinizi düşünüyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Nokia 8110 ile konuşmak, aradığınız kişiyle yüz yüze konuşmak gibidir. İnsan yüzüne son derece uyumlu, ergonomik dizaynı ve ideal boyutlarıyla Nokia 8110, her ihtiyaca cevap veren bir cep telefonu klasiğidir. Tüm zamanların cep telefonu Nokia 8110, sizi sevdiklerinizle konuşturur, buluşturur. Nokia konuştu.